Ayrım 41, sayfa 319, 3. bölüm. Kavat Abuzer'in Emey Hanım. Seferberlikte Çorum'a gelen 3. Ordu göçmenleri 4 ayrı soydan 44 çadırdı. İslam dini açık. Çorumlu bunları ilk görüşte Erzurum yörelerinin çingeni sanmış, tavukları, kazları, güvercinleri, hatta kasaba kıyısına başıboş salınan buzağları, malakları düşünerek epey ürkmüştü. Çingen takımına Plaçka'da güç yetirmek yoktu. Ya hele seferberlik açlığına uğrayıp buralara can atmış yaban çingen oymağı büsbütün korkuluydu. Haber Çorum çarşısına uğramasıyla hemen yayılmış, işsiz güçsüzler önde, dükkanı kapayıp tezgahı yüzüstü bırakan meraklar arkada yürümüşler, Çankırı çingenelerinden demirci Kara Kaçan Rizli'ni de yanlarına almışlardı. Kara Kaçan soyunun Hint içinden gelme bey takımından olduğunu söylüyor, dünya yüzünde ne kadar çingen oymağı varsa dinlerinden anladığıyla, dahası bilip tanıdığıyla övünüyordu. Göçmenler Mecit Özü Susası'nın kasabaya gireceği yerdeki meydanda çadırlarını kurup konmuşlardı. Çorumlu'nun yetiştiğinde Koca Tanrı'nın rastlantısına bakmalı ki Narlıca'nın ünlü uzun imam Nurettin Hoca'yı göçmenleri sorguya çeker buldular. Uzun imam Nurettin Hoca delikanlı azgınlığıyla dünyanın dört bucağını dolanmış, işe yarar mı yaramaz mı hiç ayırmadan bütün hacılıkları torbasına doldurmuştu. Bunların içinde Seylan Adası'nın Adem Peygamber Türbesi hacılığıyla Mekke'nin son peygamber hacılığı, İstanbul'un fermanlı hocalığı da vardı. Göçmenlerin gelip kondukları sıra gözleri biraz perdelenmiştiyse de gönül gözü çuvaldızın deliğinden Fregistan'ı seyretme keskinliğindeydi. Feraseti anlamalı ki herifleri görmesiyle kılıklarından Yedi Çınar Yaylası'ndaki Kavat Abuzer'i hatırlamış, "Durun uşak, bunlar bizim yabancımız değil, Kavat Abuzer yiğidimizin kabilesi" diyerek kestirip atıp alçak eşeğinin ip özengilerinden uzun ayaklarını yere bırakıp çatal değneği eskinin mızraklı atları gibi havaya dikmişti. "Evet" demekteydi. "Bunlar Yayla Bey'imizin kabilesindendir." Hasretine dayanamayıp ardına düşüp arayıp soraraktan ve de koklaya koklaya sidiği izini sürerekten Çorum'u bulmuşlardır ve de gayet soylu, iz sürücü, av kapıcı olduklarını resmen ispatlamışlardır diyerek gönül eğlendirmekteydi. Oymak beyleri zaptiyelerle birlikte hükümata gittiklerinden çadırda aklı erer pek kalmamıştı ama uzun imamla Kara Kaçan'a bakılırsa mesele açıklanmıştı. Evet, bunlar 3. ordunun seferberlik göçmenleriydiler. Hayı Moskov'un önü sıra kaçaraktan Çorum toprağına can atmışlardı. Hayır, ağlar gibi konuşmaları dillerinin böyle olduğundan değildi. Bildiğimiz açlıktandı ki soluklarının kesilmişliğindendi. Çorumlu bunu duymasıyla gayet duygulandı. Bir adam 3. ordunun seferberlik göçmeni olmakla zırpadak adamlıktan çıkmaz denildi. "Aman kardeşler, Çorumlu namını dadaş içine yaymak zamanıdır" denildi. Evleri yakınlar seyirtip karılara haydayarak çorba ve de pilav, daha varlıklılar dana koyun boğazlayıp et kazanlarını ocaklara koydular. Hükümata gidenler de kağıtlarını gösterip kimliklerini belirttikten sonra buralarda 3. ordudan kim kimse bulunup bulunmadığını sormuşlar. Kara Abuzer adında bir hemşireleri olduğunu, Sultan Hamit çağında perperişan gelip alın teriyle çabalayaraktan Yayla Beyliğini kavrayıp adam sırasına girdiğini öğrenmişlerdi. Oymak beylerinin akıl danesi ve de Yaman Köpoğlu köpeği ekmeksizin pira, dakika geçirmeden ırmağa düşen usturaya sarılır hesabı ayağını hızlı kopuklardan birini Kavat Abuzer gibisini yerinden hoplatır armağanlarla yaylaya koşturdu. Kavat Abuzer seferberlik kargaşalığında 44 çadırlık oymağın gökten iner gibi çıkageldiğini duymasıyla "ha hay" diyerek küllağını sevinçle yere çalıp hemen atladı. Özengi kayışına yapışıp yanı sıra tay gibi seyirten ulakla beraber o gece kasabaya yetişti. Bunlar çevreye yeterince nöbetçi dikip sinek uçurtmamacasına gözcüler koyup bey çadırına girdiler. Sabaha kadar ne konuştularsa konuştular. Ertesi gene yaylaya haberciler salınıp o sıralar 23-24 yaşlarında olan Sülük Zıpırı, Fatih Karı, Emey Hanım havadan uçurulup düze indirildi. Bunlar gelince çadırlar arasında bir koşuşma, bir bağrışmadır başladı. Çorumlu nedir diye seyirtince onu gördü ki göçmenler Kavat Abuzer takımını biri bırakıp biri kucaklayaraktan, öpüp koklayaraktan, ağlayıp çırpınaraktan paylaşamamaktadır. Ve de orada ölü varmışçasına yanık ağıtlar yakaraktan çırpınmaktadır. "Hayrola, nedir yahu, nedir bunların gözüne görünen" diyenler ancak öğlene doğru meseleyi öğrenebildiler. Bu göçmenler meğerse dört ayrı kökten gelmekteymiş. Biri baba soyundan Abuzer'in emmileri, diğeri ana soyundan gene Abuzer'in dayıları olurmuş. Geri kalan ikisi de koca tanrının rastlantısına bakmalı ki Sülük oğlanın anası Fatikar'ıyla analığı Emey Hanım'ın özbeöz kabilesi değil miymiş? Bu hesapça o zamana kadar ağaç dalından düşmüşe benzeyen Kara Abuzer, Çorum'un en kalabalık soysop sahibi oluyor, kasabanın başına bir rezilken bin rezil kesiliyordu. Çorumlu bu yaman akrabalıktan biraz hilelendiyse de yapacak bir şey olmadığından Allah'ın bir hikmeti deyip Çorum'un altın adını bakır etmemek için göçmenlere elden gelen yardımı esirgemedi. Hakçası seferberlik çağına göre elden gelirin ilerisine geçerek davrandı. Zahire veren oldu, eski giyimlerinden veren oldu. Kimileri ev eşyası, mutfak avadanlığı, kazma kürek, bel tırmık gibi araç gereç bağışladılar. Çalışmak isteyenlere çok uygun şartlarla işler sağlandı. Meraklılardan birkaçı olan leblebici, saraç, nalban, tabak çıraklığına alındı. Birkaçı pırtı dükkanların ayak işlerine koşturuldu. Seferberliğin 3. Ordu göçmenleri Çorum'a yaz ortasına gelmişlerdi. İlk soğuklar başlayana kadar çadırlarında kaldılar. Bir aralık hükümetin bunlara ayrı bir mahalle yapacağı lafı çıktı, yayıldı. Bir zaman kahvede, cami avlularında dolandı. 1917'lerde Osmanlı'nın mahalle değil çadır kuramayacağı anlaşılınca belediye çoktandır boş duran, boş durduğu için de korunması mesele haline gelen Ermeni mahallesini hatırladı. Bu mahalle daha önce de hatırlanmış fakat ağaç altları konuk barındırır günlerde göçmenler dönüp bakmamışlardı. Akılları sıra bu göçmenlik sürdüğü kadar sürmeyecek, seferberlik belası tez vakitte savuşup herkes sılasına kavuşacaktı. Çorum'un kuru soğuğunu önü sıra sürüp getiren sert rüzgarlarını çadırların kara çullarını yaracak gibi şaklatıp kalın direklerini çatırdatmaya başlayınca yün yorganların, tüylü Erzurum cicimlerinin, bunların da üstüne çekilen kilimlerin altında bile uyumak mümkün olmadı. Abuzer Ağa takımının emmileri, dayıları, her yönden uzak yakın hısımları birer ikişer Ermeni evlerine sığındılar. Bunlar memleketlerinde yere gömülü taş kovuklarda oturur olmalı ki saray gibi Ermeni evlerinin ikinci hatta birinci katlarına çıkmayı göze alamadılar, alt katlara yerleştiler. Görüşen Çorumlulara da özür olarak tandırsız yapamayacaklarını söylediler. Sobaya mangala akıl erdiremiyorlar, erdirmeye de çalışmıyorlardı. Kulaklar kirişte oldu. İlk fırsatta memleketlerine dönecekleri umudunu yitirmedikleri bir başka davranışlarından daha anlaşıldı. Önce alt katların döşeme tahtalarını söktüler. Orta yere kocaman birer tandır kazdılar. İçine tuğlayla döşeyip sıvadılar. Sonra odunsuz kalınca ya da ıslak odunların dumanından bunalınca oturdukları evlerin en üst katlarından girişip alt katın tavanına kadar bütün tahtaları, direkleri, pervazları, kapıları, sedirleri söküp yakmaya başladılar. Yağmur savuntuları, kar birikintileriyle oturdukları alt odalar barınmaz hale gelince kimileri evlerin üst kat iskeletlerini indirip duvarları pekiştirerek tavanların üstüne toprak çekti. Kimi ilkbaharı zor güç tutup kerpiç kesim kendilerine 3. Ordu köylerinin göreneğine uygun in gibi evler yaptı. Göçmen oldukları için askeri alınmamışlar, üremeyi sürdürmüşler, gece gündüz ara vermeksizin buna ayrıca gayret de etmişlerdi. Her inde birkaç beşik sallanıyor, daracık sokakların çamurunda sayısız çocuk oynaşıyordu. Seferberlik belasının savuşması beklenirken ondan bin kat beter mütareke kargaşalığı uç göstermiş, Sivas'tan ilerisi sanki itip gitmişti. Başkaca buranın havasına, suyuna, adamına, aksatasına alışıp her biri kendine uygun bir iş tutturduğundan artık geldikleri yere dönmenin lafı edilmiyordu. 44 evlik göçmen mahallesi 10 yılda 60 eve, 15 yılda 80 eve çıkmıştı. Çorum o tarihlerde reçperliği büsbütün kısalmış Karadeniz yalılarının buğdayını, darısını, kuru yemişini, azlığını sağlayan en önemli merkez, en civcivli biriktirme, üretme, taşıma yeriydi. Hanları alıcı satıcı, yolcu mekkareci almıyor, her sabah Merzifon'dan Samsun'a, Mecidözü'nden Amasya'ya yüzlerce hayvanlık kervanlar yola çıkıyordu. Yaylı dizileri ise Susa boyunda Ankara treninden farksız. Sabanları bunların gürültüsü basılmadan ikindiye doğru Ankara kervanları, kağını dizileri, deve katarları sökün etmekteydi. Gerek navlunculuğu, gerekse her çeşit çerçilikle birlikte küçük büyük baş hayvan satıcılığını seferberliğin 3. Ordu göçmenleri yavaş yavaş ele geçirmişlerdi. Gözü pek, eli silaha yatkın, hesaptan, maldan anlar adamlardı. Vesikalı hayvanların yanı sıra yedi vilayetin çalınmış hayvanlarını da hiç korkusuz alıp gidiyorlar. Her çalı dibinde, her boğazda birkaç eşkıyanın pusuya yattığını, ortada malcan güvenliğini hiç bulunmadığını umursamıyorlardı. Satılık atların katırların yükleri arasında esrar afyon götürüp yalı boyundan kaçak tütün, cigara kağıdı getirdikleri de bilinmekteydi. Kanun dışı işlerden bol kazancın tadını almışlar, bu yağlı kuyruğu birbirlerini tutarak yiyeceklerini akıl erdirmişlerdi. Abuzer emmilerinin ortağı Çakır Kahyaların Hacı Kenan Efendi, hükümata düşen işlerini belli bir para karşılığı görüyor, eşkıya meselesinde Kara Abuzer Ağa gene belli bir haraçla yoluna koyuyordu. Haraçla rüşvetin yanı sıra birbirlerini arkalamalarının, birine dokunulursa hepsinin kabalarına çuvalda sokulmuş gibi ayağa kalkmalarında çevreye saldığı ürküntü hemen bütün tehlikeleri önlemekteydi. Değme kuru gürültüye pabuç bırakmayan çorumlar bile büsbütün yılmamışlardı ama zora düşmedikçe bunlara bulaşmanın hayır getirmeyeceğini deneyerek anlamışlardı. Böylece birbirlerini çıkarına dokunmadan ahbapça geçiniyor, karşılık kazanç bile sağlıyorlardı. Göçmen mahallesi kasabanın kıyısındaydı. Hükümetin her çeşit denetimi dışında kendi yasalarına göre enikonu bağımsız yaşıyordu. Evlerin yapılışı, avluların bölünüşü o kadar karışıktı ki herkesin gün ışığında bile kendi evine giden sokağı nasıl bulduğunu akıl erdirmek mümkün değildi. Anadolu kasabalarının çoğunda sokağa pencere açmak adeti bulunmadığından göçmen mahallesi az vakitte kalın bedenlerle çevrili bir kale haline gelmişti. İçeriye iki atlının yan yana zor geçeceği üç sokak ağızdan giriliyor, 5-10 adım sonra akıl almaz karışıklıklarıyla daracık aralıklar başlıyordu. Kaçakçılık, çalınmış hayvan ticareti alıp yürüyüp gittikçe daha büyük sermayelerle döndürülmeye başladığından beri evlerden evlere, ahırlardan ahırlara, ambarlardan ambarlara gizli kapılar, yeraltı geçitleri yapılmıştı. Herkes birbirini yakın akraba saydığından kaç göç yoktu. Bu da aranan ya da kovalanan göçmenlerin baskın sırasında ilk eve dalmalarını mümkün kılmakta, 10-15 ev öteden 5-6 aralık aşağıdan çıkıp savuşmasını sağlamaktaydı. Bu durum göçmenlerin memleketlerinden alıp geldikleri kanun tanımazlıklarını büsbütün arttırmış, mahalleyi oymak beyleriyle çekip çevirmekte hükümetin işine gelmişti. Göçmenlerin beyler beyliğini ölene kadar Kavat Avuzer Ağa yaptı. Sonra babasının postuna Emey Hanım'ın gayretiyle Sülük Bey geçti. Sülük Bey giderek yayla padişahı olması göçmenlere karşı hükümet gücünü, Çorum hükümetindekilere karşı da göçmen dayanışmasını başarıyla kullanabilmesindendi. Sülük Bey göçmenleri bir yandan kanunsuz işlerinde korurken bir yandan suçluları adliyeye verip gücünü dengelemiş, çoğu işlerde herifleri mapus tabından çekip çıkararak çevredeki ipten adam alır namına namlar katmıştı. İleriyi düşünerek ayağının eşrafın yaptığı gibi yetenekli birkaç çocuğu bütün masraflarını yüklenerek okullara yollayıp yetim öksüz babalığı da fazladan. Bunları yetiştirip vilayette çeşitli memurluklara getirip hükümette el peydahlamak, böylece nüfusunu topla yıkılmaz duruma çıkarmak istediği bilinen şeydi. Çorumlunun arada bir fikre dalıp bu herife bundan böyle Ezrail peygamberin gücü yetmez ya bakalım ne ola dedikleri bir sırada Atatürk'e suikast karalaması bomba gibi patlamış, fukaranın haftalarca yağlı ilmeğin altında debelenmesi, kurtulmalık için şu kadar bin sarı lirayı saymak zorunda kalması, dik başlı göçmen mahallesini önce dehşete düşürüp sonra kudurgan öfkeye salmıştı. Beyleri koca tanrının desteğiyle parayı tatlı cana kalkan edip kurtulunca mahalle ya bu kancıklığın öcü nasıl alınmalı ki tarih kitaplarına yazılıp geleceğe ibret olmalı derken Çakır Kahyaların Hacı Kenan Dümbüğü'nün biricik kızını Sülük Bey'e velimkar olduğu duyuldu. Gerçek mi aman uşak inanmalı mı derken Nefise kız altına elmasa bürünüp sırmadan kadifeden bedeni görünmez ak katıra bindirilip yedi çınar yaylasına gelin gidince göçmenler öçlerini kinlerini unutup amandır düşman kazıkta gerek diyerekten düğüne bir başka türlü koşulup haftalarca davul dümbelek dövdürtüp çifte zurnalar öttürerekten bayram ettiler. Başkaca düğün evine armağanlar yağdırdılar ki güvey İstanbul'un Osmanlı padişahı olsa ancak o kadar olur. Ve de Osmanlı'nın tacı tahtı başına yıkılmış derbeder padişaha kaç para? Gazi Paşa şaşırıp ve de bekarlığın sultanlık olduğunu şaşkınlıkla unutup yeniden evlenmeye kalksa eline geçmez. Göçmen mahallesi evet bu düğünden sonra nasılmış bu böylece hey Çorumlu diyerekten kasabanın içinde kolları kabartıp omuzları dikerek kafaları ve de kaşları ayrıca çatıp düğümleyip var mıdır buna bir diyeceği olan ve de var mıdır kuşağımıza basan diye meydan okumak anlamına ipek kuşakları yere bırakıp atları sıra kuyruk gibi sürüyerekten dolaşmayı huy edinmiş hem de buna güzelce alışmıştı ki gecelerden bir gece ardı ardına patlayan silah sesleriyle yataktan hopladı. Nedir, ne olmaktadır demeye kalmadan silahların Sülük Bey konağı yönünden atıldığını, daha korkulusu bütün kurşunların ete değdiğini anlayanlar don gömlek uğrayıp seyirttiler. Kumarda kaldığı geceler konakta yalnız yatan Sülük Bey büyük kapının önünde yere serilmişti. İnileyerekten can çekişiyordu. İmansız herif ya da herifler. Bunu da Allah yarattı demeden sıkmışlar, Sülük Bey'in koca gövdesini kevgire çevirmişlerdi. Atar damarları filan doğrandığı için kanı boşalmış, çevresi kızıl göne çevrilmişti. Kurşunlardan biri gırtlağını paraladığından boynu kesilmiş kömüş boğazı gibi hırıldamaktaydı. Çatal yürek olduğunu şundan bilmeli ki kanlarını ele vermeden canı Ezrail'e teslim etmedi. En karanlık geceleri lüküs lambaları gibi aydınlatan kol kadar elektrik feneri elindeydi. Ya silahsız basılmış ya da ünlü parabellumunu kanlarına ganimet kaptırmıştı. Ceketsiz olup pantolonu ayağında bulunduğunda yatasıya bırakmayıp kapıya çağırdıkları anlaşılıyordu. Hacı Kenan Dümbüğü'nün kızını alıp herife damat olalı beri düşmanı kalmadığına derbeder Sülük inanmış olmalıydı. Son zamanlarda deli başısı Zülfü Zülfikar Ağa savunuyu gevşettiğinden daha kötüsü parabellumuna tükürerek biz bu namussuzu bunca yıl boşuna taşımışız ihvanlar. İki paralık bir iftira dilekçesiyle yağlı ilmeğin altında tekerlendiğimizde hani hiçbir yararını görmedik diye silah taşımayı bile boşladığından yakınlarına yakılmıştı. Cinayet yerine Hızır Peygamber gibi en önde yetişen Dilaver Paşaların Zülfü, beyni debelenir görmesiyle yakasını yırtıp kendini yere çaldı, sonra aklını başına toplayıp fıkara Sülük Bey'ini başını dizine aldı. Bekçilerle polis devriyesi yetiştiği zaman Zülfü, "Kanımız kimdir Sülük Bey'im, aman bir işaret!" diye yalvarıp kulağını ağzına vermekteydi. Polisler de başına birikince el sallayıp gürültüyü durdurduğu, birkaç kez kulak verip "Çerkez mi, hangi Çerkez?" diye sorduğu, bir kez de "Çerkezler, vay gidinin kahpe avratları, ya biz ölmüş müyüz?" diye çırpındığı görüldü. Konağın yanında oturanlar silah seslerini mahalle kopuklarının densizliği sanıp umursamamışlar, ancak Sülük Bey'in sesini alınca kapılara koşmuşlardı. Rastlantılığın kötülüğüne bakmalı ki en önde çıkan bir ayağı topal olduğu için tek teker denilen İsmail Ağa'ydı. Gözleri iyi seçmediğinden, ayrıca uydurukçu olduğu bilindiğinden tanıklığına pek kulak asılmadı. Dediğine bakılırsa Sülük Bey ateşin üstüne elektrik fenerini sıkaraktan ve de "Vay kahpe avratlılar, vay ırzı kırıklar!" diye bağıraraktan koşarmış ve de kurşunları yedikçe "Yandım!" diyerekten hoplarmış. Zülfü'nün sorusu üstüne tek teker hiç duralamadan "Evet, makası aldılar imansızlar Sülük Bey'imizi Zülfü Ağa, domuzu atar gibi attılar hiç acımayıp!" dedi. Bu söz üzerine Zülfü kendini yeniden yere çalıp yolunduysa da gene aklını herkesten önce toparlayıp "Aman bir payton, seyirtin uşak, bir payton koşturup yetişin!" diye bağırdı. Başkasının seyirtmesini beklemeden fırlayıp getirilen paytona kavuştuysa da Sülük Bey'i hastaneye yetiştirmek mümkün olmadı. Fıkara paytonun içinde Zülfü'nün kucağında can verdi. Sülük Bey'in "beni Çerkezler vurdu" dediğine duyan duymayan bütün göçmenler tanıktılar. Kız alıp vererek akraba olduktan sonra düşman temizlemek dünya kuruldu kuralı çok görülmüş olduğundan Çakır Kahyaların Hacı Kenan yatağından kaldırılıp emniyete götürüldü. İşin şaşılacak yönü 4 kişilik fedai Çerkez çetesinden hiçbiri Çorum'da yoktu. Tamam, yediler baba yedi, savuştular denirken 2 gün önce Mecit Özü'nün bir Çerkez köyündeki düğüne çağrıldıkları bir araba tutup gittikleri öğrenildi. Rastlantıya bakılmalı ki bu köyde telefon vardı. Çorum jandarması telefona çöktü, dakikasında Mecit Özü dakikasında düğün kurmuş Çerkez köyünü buldu. Herifler yeni yatmışlardı. Kuş olsalar uçup gelip Çorum'da Sülük Bey'i bitirip Mecit Özü köyüne yetişemeyecekleri bilindiği halde ne olur ne olmaz denilerek soruşturmanın selameti adına onlar da tutuklanıp Çorum'a getirildi. Hacı Kenan Efendi ile birlikte mapus damına tıkıldı. Emey Hanım cinayeti duymasıyla atlanıp hışım gibi kasabaya inmiş, işi ele alıp aralıksız kovalamaya başlamıştı. Hemen 2 avukat tuttu. Ankara'da bulunan mebus Cevdet Bey'e telgraf çekerek ünlü avukatlardan biriyle görüşmesini, gerekirse yola çıkarmak üzere anlaşmasını bildirdi. Göçmen mahallesi, Sürük Bey'in Nefise'yi aldığı zaman nasıl haftalarca düğünler kurup eğlendiyse, ölümünün yasını da öyle haftalarca uzatmış, haftalarca Çorum'un göklerini ağıtlarla inim inim inletmişti. Karılar hiç durak bilmiyor, en küçük anılarla yeniden çığırışarak çırpınıp yolunmaya girişiyorlardı. Daha ilk geceden toplu düğünmenin başına Sürük Bey'in okuttuğu çocuklardan Civan Şah'ın anası Toprak Hatun geçmişti. Göçmen mahallesinin en Osmanlı karılarından Toprak Hatun, oğlunu okuttuğu için kendini Sürük Bey'e ödenmez borçlarla bağlı sayıyordu. 1920'lerde kimsesiz bir göçmen delikanlısıyla evlenmiş, oğlu Civan Şah 3 aylık gebeyken Yunan Savaşı'na götürülen kocasının ölümüyle dul kalmıştı. Böylece babasız doğan oğlunun Sürük Bey masraflarını yüklerine kadar kimseye muhtaç etmeden kilim dokuyarak büyüttü. Sertti. Sertliği arada bir cin tutmasından gelse gerekti. Çabuk ağladığı halde öfkesi kolay basılmamakta, çok küçük olaylarda kine dönüp uzun uzadıya sürüp gitmekteydi. Sinir nöbetlerinin sık sık kudurganlıklar haline gelmesi, bütün ölçüsüz duygulanmaların biricik oğluna yönelmesi, Civan Şah'ı bebekliğine de delikanlığında zehir etmiş, akranları kopuklukta, silahşörlükte, binicilikte, vurup kırmaktan amararken Civan Şah gittikçe yumuşayıp hem görünüşü hem ruhuyla ürkek kız çocuklarına benzemişti. Toprak Hatun da bunun çevresinde birlikte önceleri biraz yadırgandıysa da huyunu değiştirmesine imkan görmediğinde eşkıya olmayacak benim Civan Şah'ım, büyük memur olacak, bilek gücü ne gerek, kalem gücüne bakalım diyerek oğlunun körpe kız gibi uçan kuştan sakınmayı sürdürdü.